Ayrım 89.
Sayfa 1022. Kısa bir süre sonra atlar evin önünde durdu. Adamlar bahçeye girdiler. Bir ses ötekilerini susturdu. Onlar da aldıkları emre uyarak arka taraftaki verandaya dizildiler. Dört kadına öyle geliyordu, yüzlerce göz, perdeleri kapatılmamış olan pencereden onları gözetliyordu. Korkudan ölü gibi başlarını eğdiler ve dikiş diker gibi yaptılar. Scarlett kalbinin, "Ashley'i öldürdün, Ashley'i öldürdün" diye çarptığını işitiyordu. Üzüntüden çılgına döndüğü için Frank'in de tehlikede olduğunu hiç akıl edemiyordu. Belleğinde tek bir hayal canlanıyordu. Yankı askerlerinin ayaklarının dibine serilmiş Ashley'nin hayali. Kapı hızlı hızlı vuruldu. Scarlett hemen Melanie'ye baktı ve genç kadının küçük yüzünde yeni bir ifadenin yayıldığını gördü. Melanie sakin bir sesle, "Kapıyı açın Archie," dedi. Archie bıçağını çizmesinin içine koydu. Tabancasını ateşe hazır duruma getirdi, topallayarak kapıya doğru gitti ve birden açtı. Pitipet bir Yankı yüzbaşısını yanında askeriyle beraber görünce tuzağa yakalanan bir fare gibi inledi. Bu Red'in dostu yüzbaşı Tom Jeffrey idi. Scarlett ona yaptıracağı bir ev için biraz kereste sattığını anımsadı. Onu kibar bir adam olarak tanıyordu. Bu bakımdan kendisini ve ötekilerini tutuklamayacağını düşünüyordu. Yüzbaşı da Scarlett'i tanıdı ve sıkılarak eğildi. "İyi geceler Mrs. Kennedy, hanginiz Mrs. Wilkes?" "Melanie, benim," diyerek narin bir kadından beklenmedik bir cesaretle ayağa kalktı. "Ne istiyorsunuz?" Yüzbaşı çevresine bir göz gezdirdi. Herkese tek tek baktı, masayı, elbise askısını inceledi. "Mr. Ashley ve Mr. Kennedy ile konuşmak istiyordum." Melanie yumuşak ancak biraz titrek bir sesle, "Burada değiller," dedi. "Emin misiniz?" Archie, "Mrs. Wilkes'ın cevabından kuşku mu duyuyorsunuz?" diyerek söze karıştı. "Affedersiniz Mrs. Wilkes, saygısızlık etmek istemedim. Eğer yemin ederseniz evi araştırmam." "Yemin ederim ama kuşkunuz varsa evi araştırın. Mr. Kennedy'nin mağazasında bir toplantıya katılıyorlar." Yüzbaşı, "Mağazada yoklar. Bu akşam orada toplantı yok," diye kuşku duyduğunu belli eden bir sesle cevap verdi. "Peki öyle olsun. Dönüşlerini dışarıda bekleyeceğiz." Yankı yüzbaşı olağan bir biçimde eğildi ve kapıyı kapatarak çıktı. Evdekiler dışarıda kısa bir emrin verildiğini duydular. "Evi kuşatın, her kapıya ve her pencereye bir adam koyun." Askerlerin telaşlı konuşmaları çok kısa sürdü. Dört kadın yüzbaşının emrinin yerine getirildiğini anladı. Scarlett pencereden içeri bakan askerleri görünce korkudan az kaldı bayılacaktı. Melanie gayet sakin bir biçimde masanın üzerindeki bir hayli yıpranmış olan kitabı alıp yerine oturdu. Bu kitap Victor Hugo'nun Sefiller. Victor Hugo'nun yazdığı Sefiller adlı romanın ilk baskısı Fransa'da 1862 yılında yapılmıştır. Amerikan İç Savaşı 1861-1865 sürerken bu eserin İngilizce baskısının yapılıp yapılmadığı ve İngiltere'de İngilizce olarak ilk kez ne zaman basıldığı araştırılmaya değer bir konudur. Adlı romanıydı. Sefiller, konfedere askerlerinin çok hoşuna gitmişti. Onu geceleri karargâhta tekrar tekrar okumuşlardı. Melanie kitabı gelişigüzel bir yerinden açtı ve sakin bir sesle okumaya başladı. Archie öteki kadınları tekrar uyardı. "Haydi sizler de dikişlerinizi dikin." Üç kadın bu eski kürek mahkumunun emrine uydular ve işlerini tekrar ellerine aldılar. Scarlett, Melanie'nin kitap okumaya ne kadar zaman devam ettiğini fark edemedi. Ama geçen süre ona saatlerce uzun geldi. Melanie boşuna okuyordu. Çünkü hiçbir şey anlamıyordu. Scarlett, Frankie ve Ashley'i düşünüyordu. Sessiz duruşunun da nedeni buydu. Ona klan ile meşgul olmayacağına söz vermişti ama bu türlü karışık işlerden her zaman çekinirdi. Bir anda son bir yıl içinde gösterdiği bütün çabalar boşa gidecekti. Mücadele ederek, acı çekerek, yağmurlu ve soğuk havalarda oradan oraya dolaşarak sağladığı her şey, evet her şey yok olup gidecekti. Bu ihtiyar Frank'in böyle delice kılan işlerine burnunu sokacağını kim bilebilirdi? Şimdi o ölmüştü ya da Yankiler onu tutuklamışlardı. Belki de eşli için de sonuç aynıydı. Scarlett sıkıntıdan, meraktan ve korkudan avucunun içine tırnaklarını batırıyordu. Ashley öldürülmek tehlikesinde olduğu sırada Melanie nasıl oluyor da kitap okumayı sürdürebiliyordu? Fakat Jean Valjean'ın başına gelen felaketleri anlatan satırlar odadakileri sakinleştiriyordu. Scarlett, Tony Fontaine'in meteliksiz, perişan bir halde onlara sığındığı geceyi anımsadı. Tony evlerine gelmeseydi, ona para ve at vermeselerdi, çoktan asılmış olacaktı. Eğer Frank ve eşli ölmemişlerse, Tony gibi hatta ondan daha kötü bir halde bulunuyorlardı. Ev kuşatıldığı için para ve elbise alabilmek için içeri giremezlerdi. Ayrıca bütün evler kontrol altına alınmış da olabilirdi. Herhalde onlar şimdi çılgınlar gibi dört nala Teksas'a gidiyorlardı. Ama Red bir şeyler yapmış olamaz mıydı? Belki de Red onlara tam zamanında yetişmişti. Red'in cepleri daima dolu olurdu. Onlara borç para vermiş olabilirdi. Red'in gösterdiği çaba Scarlett'e biraz garip geliyordu. Red neden eşliğinin kaderiyle ilgileniyordu? Kuşkusuz ona karşı antipatisi vardı ve ondan nefret ediyordu. O halde neden? Ama bu soru cevapsız kalıyordu. Scarlett kaygı ve üzüntü içinde kıvranarak inliyordu. İçinden, ah bütün bunlar benim suçum dedi. India ve Archie'nin hakları var. Evet evet hepsi benim suçum. Ama ben onların klana gidecek kadar çılgın olacaklarını sanmazdım. Hele benim başıma bir şey geleceğini hiç tahmin etmezdim. Ama başka ne yapabilirdim? Melanie doğru söyledi. İnsanlar ne yapabilirlerse onu yapmalıdırlar. Benim bıçak atölyesini yürütmem gerekiyordu. Para kazanmam gerekiyordu. Ama bunları kaybedeceğimi düşündükçe deli oluyorum. Buna neden ben olduğumu düşündükçe çıldırıyorum. Melanie sefilleri okumaya bir süre daha devam etti. Sonra sesi mırıldanır gibi çıktı. Sonunda sesi kısıldı ve sustu. Başını pencereden yana çevirdi ve camın öbür tarafında kendisini gözetleyen Yankee askerleri yokmuş gibi bakmaya başladı. Öteki kadınlar da onun gibi yaptılar ve bahçeden gelen sesleri dinlemeye koyuldular. Pencerelerin kapalı olmasına ve rüzgarın çıkardığı gürültüye rağmen bir Yankee askerinin en iğrenç şarkılardan birini, General Sherman askerlerine özgü şarkıyı söylediği duyuluyordu. Bu Georgia içinde askerlerin yürüyüş marşıydı ve bunu söyleyen Red Butler'dı. Red ilk dörtlüğü henüz bitirmişti ki iki başka sesin sahipleri zil zurna sarhoş oldukları için sözcükleri tam telaffuz edemedikleri gibi marşın bestesini de berbat ediyorlardı. Bir ara yüzbaşı Jeffrey'nin kısa bir emir verdiği duyuldu. Askerler hızlı adımlarla uzaklaştılar. Bu sırada kadınlar göz göze geldiler. Çünkü dışarıda Red ile birlikte marş söylemeye çalışanlar Ashley ve Hugh Elsing'ti. Bahçeden şimdi daha değişik sesler geliyordu. Yüzbaşı Jeffrey kısa sorular soruyor, Hugh gürültülü bir biçimde gülüyordu. Red çok ciddi cevaplar verirken Ashley garip bir sesle tekrarlayıp duruyordu. ''O halde nedir tanrım? O halde nedir?'' Scarlett ''Bu Ashley değildir'' diye düşündü. O hiçbir zaman sarhoş olamaz. Ya Red? Evet, Red ne kadar çok içerse o kadar çok sakin olur. O içkiliyken bu kadar gürültü yapmaz. Melanie kalktı. Archie de onun arkasından yürüdü. Yüzbaşının bu iki adamı tutuklayın dediğini işitti. Archie hemen tabancasını kavradı. Melanie, hayır bana bırakın diye mırıldandı. Scarlett, Melanie'nin yüzünü onun tarada elinde kılıçla Yankee askerinin cesedini merdivenin başından izlerken gördüğü yüzüne benzetti. Şu anda onun görünümü tam bir dişi kaplana benziyordu. Melanie kapıyı ardına kadar açarak ''Onu içeri getirin yüzbaşı Butler'' diye titreyen bir sesle bağırdı. ''Sanırım ona içki içirdiniz değil mi? Haydi şimdi içeri getirin bakalım.'' Yolun ortasında duran Yankee yüzbaşı ''Üzgünüm Mrs. Wilkins'' dedi. ''Eşiniz ve Mr. Elsing tutuklanmıştır.'' ''Tutuklanmak mı? Neden? Sarhoşluktan mı? Eğer bütün sarhoşlar tutuklanacaksa ya Atlanta kışlasında hiç asker kalmaz ya da kışla cezaevine döner. Haydi yüzbaşı Butler onu içeri getirin eğer siz ayakta durabiliyorsanız.'' Scarlett olup biteni bir türlü anlayamıyordu. Yalnız Ashley ile Red'in sarhoş olmadıklarını biliyordu. Melanie de bu gerçeğin farkındaydı. Ama her zaman sevimli, yumuşak başlı ve seçkin bir kadın olan Melanie, Yankee'lere rol yapıyordu. O cadı gibi konuşuyor ve eşiyle Red'in yürüyemeyecek kadar sarhoş olduklarını iddia ediyordu. Küfürlü bir tartışmadan sonra üç kişi basamakları çıkmak için büyük bir mücadele veriyorlardı. Ashley kapının önünde göründüğü zaman yüzü solgun, başı yana düşmüş, saçları darmadağınıktı. Adımları dolanan Red ve Elsing onu koltuklarından tutuyorlardı. Onların yardımı olmasaydı yere düşeceği açıkça belli oluyordu. Elsing de Ashley'den farklı sayılmazdı. Bu üç sarhoşun arkalarından Yankee yüzbaşısı geliyordu. O eşikte durdu ve askerler omuzunun üzerinden içeriye bakmak için yaklaştılar. Kapıdan giren soğuk rüzgar evin içinde esiyordu. Korkan, korktuğu kadar da ilgisi artan Scarlett, bir iskemleye çöken eşliğe ve ona yardım eden Melanie'ye bakıyordu. İşte o zaman gerçek durumu anladı ve az kaldı. Eşli sarhoş değil diye bağıracaktı. Allah'tan tam zamanında kendini tutabildi. Şimdi birçok insanın hayatının kendisine bağlı olduğunu, bunların umutsuz bir şekilde hazır olduklarını anladı. Şunu çok iyi biliyordu. Bu oyunda ne kendisinin ne de Petit Pet'in oynayacakları rol yoktu. Ama ötekiler dramlardaki aktörler gibi cevaplar veriyorlardı. Artık oynanan oyunu ve ondan öncesinde olup bitenleri az da olsa kavramıştı. Ama bu kadarı bile sessizliğini korumak için yeterliydi. Melanie, "Onu şömineye yakın oturtun," diye öfkeli bir sesle emretti. "Ve siz Yüzbaşı Butler, hemen bu evden çıkın. Kocamı bu duruma düşürdükten sonra hala buraya gelmeye nasıl cesaret ediyorsunuz?" Red ve Elsing eşliği eşinin istediği yere oturttular. Red sandalyenin arkalığına yaslanarak kendisiyle tek konuşulacak kişi olarak gördüğü Yankee yüzbaşına seslendi. "Bakın yüzbaşı, bana nasıl teşekkür ediliyor, anlıyorsunuz değil mi? Bunu polisin işe karışmasını önlediğim ve bu sarhoş adamı evine getirdiğim için hak ediyorum. Olacak şey değil. Bir de kapıdan çıkarken tekme atın bari. Üstelik köpek avlıyor, beni ısırmak istiyordu." Melanie'den zılgıt yeme sırası şimdi de Hugh Elsing'e gelmişti. "Ya siz Hugh Elsing, hiç utanmıyor musunuz? Zavallı anneniz ne diyecek? Önce sarhoş oluyorsunuz, sonra bir Yankee dostu olan Yüzbaşı Butler ile buralara kadar geliyorsunuz." Melanie sanki yeni aklına gelmiş gibi bir tavırla eşliğe doğru döndü. "Bir tane de burada var. Evet siz Mr. Wilkes, söyleyin bana böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz?" Eşli ancak "Meli şekerim, o kadar sarhoşum ki," diyebildi. Söyleyeceklerini toparlayamadığı için bir süre ağzı açık kaldı ve sonra öne eğilen başı ağır gelmiş gibi sandalyeden yere düştü. Melanie, "Archie, onu odasına götürün ve yatırın," diye emretti. "Pity hala, rica ederim siz de gidiniz. Hemen yatağı açıp..." "Ah!" Genç kadın birden sustu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Bana söz verdikten sonra bunu nasıl yapabildin?" Archie, eşliğinin bir kolunu omzuna almış, kendi kolunu da onun beline sarmış ve Petit Pet de ayağa kalkmıştı ki yüzbaşı birden işe karıştı. "Ona dokunmayın, o tutuklanmıştır çavuş." Yankee çavuşu tüfeği elinde odaya daldı. Red işin tatsızlaştığını gördü ve bir çaba daha göstermesi gerektiğini anladı. Hemen Yankee yüzbaşısına yaklaştı ve onu kolundan tuttu. "Tom, bu adamı neden tutukluyorsun? O kadar fazla sarhoş değil ki. Ben onun çok daha sarhoş hallerini gördüm. Ben bu sarhoş masallarını çok dinledim. Geceyi nerede geçirdiyse geçirsin, bana vız gelir. Ben bekçi değilim. Ama Mr. Elsing ve Mr. Ashley, akşam klanın Shanty Town'a inmesi suçuna katıldıkları için tutuklanıyorlar. Bütün bu işin tasarlayıcısı ve kışkırtıcısı Mr. Wilkes'tir." "Bu akşam mı dediniz?" Red katıla katıla gülmeye başladı. O kadar ki kanepeye oturup kahkahalarına orada devam etti. Sonra, "Hayır, bu akşam olamaz Tom," dedi. "Bu iki çapkın bu akşam benim yanımdan hiç ayrılmadılar. Evet, bir toplantıya gideceklerini biliyordum ama 8 saattir beraberdik." "Sizinle beraber miydiler Red? Ama..." Yüzbaşı kaşlarını çatıp homurdanmaya başlayan eşliğiyle ağlayan karısına zafer kazanmış komutan edasıyla baktı. Sonra Red'e dönerek, "Neredeydiniz?" diye sordu. "Söylemek biraz ayıp olur." Red yüzbaşıya Melanie'yi işaret ederek göz kırptı. "Söylemeniz gerek. Bu akşam neredeydiniz?" "Verandaya çıkalım. Nerede olduğumuzu orada söylerim." "Bana şimdi ve burada söyleyiniz." "Bu hanımların yanında söylemek çok tatsız olur. Eğer çıkmak isterlerse..." Melanie öfkeli gözlerini Red'e dikerek, "Yerimden bile kımıldamam," diye bağırdı. "Benim de bilmeye hakkım var. Kocam neredeydi?" Red, "Güzel Watling'de," diye cevap verdi. "Orada Hugh Frank Kennedy ve Dr. Maid ve bu takımdan birçokları vardı. Felekten bir gece çalıyorlardı. Şampanyalar, kızlar, anlarsınız ya." "Güzel Watling'de mi?" Melanie acı bir biçimde feryat ederek inlemeye başladı. Elini kalbinin üstüne götürdü, Archie tahta ayağı ile yaklaşıp onu tutmak isterken yere düştü ve bayıldı. Archie Melanie'yi kaldırdı, India su getirmek üzere mutfağa koştu. Scarlett ile Pitipet zavallı kadını yelpazelemeye, bileklerini ovmaya başladılar. Bu sırada Red'e doğru dönen Hük Elsing durmadan homurdanıyordu. ''Haydi bakalım, şimdi çok memnun oldunuz değil mi? Sizin ağzınızda bakla ıslanmıyor.'' Red, ''Yarın bu kent çalkalanacak. Şimdi inandın mı Tom?'' diye acı bir sesle konuştu. ''Yarın Atlanta'da bütün kadınlar kocalarıyla kavga edecek.'' ''Red, böyle olacağını nereden bilebilirdim? Ben görevimi yapıyorum.'' Döndürücü rüzgar sırtından esmesine rağmen yüzbaşı kan ter içindeydi. ''Beni dinle dostum, bunların Watling'de olduklarına dair yemin eder misin?'' ''Aman tanrım, yemin ederim tabii. Eğer bana inanmıyorsanız gidip kendiniz Watling'e sorunuz. Şimdi bırakın da Mrs. Wilkes'ı odasına götürelim. Archie, onu ben taşıyabilirim.'' ''Miss Pitipet, siz önden bir lamba ile çıkın lütfen.'' Red, Melanie'nin cansız vücudunu Archie'nin kollarından rahatça aldı. ''Archie, sen Mr. Wilkes'ı yatağına götür. Bu gece olup bitenlerden sonra bir daha ona bakmak bile istemem.'' Pitipet o kadar çok korkuyordu ki lambayı onun taşıması tehlike oluşturuyordu. Ama Melanie'nin bir kazaya uğramadan titreye titreye odasına gitti. Archie, Ashley'nin beline kolunu geçirerek onu kaldırdı. ''Tamam, bu adamları tutuklamayalım.'' Red kapıya doğru döndü. ''İsterseniz yarın sabah tutuklayın. Nasıl olsa bu halde kaçamazlar. Bir eğlence evinde yakalanmanın yasaya aykırı olduğunu hiç duymamıştım. Aman tanrım, Tom, onların güzel de olduklarına 50 tanık var.'' Yüzbaşı, ''Bir Güneylinin olmadığı bir yerde olduğunu kanıtlamak için 50 tanık her zaman bulunur.'' diye üzüntülü bir tavırla cevap verdi. ''Siz benimle gelin Mr. Elsing. Bu gece Mr. Wilkes'ı serbest bırakıyorum. Çünkü söz verdim.'' India, ''Ben Mr. Wilkes'ın kız kardeşiyim.'' diye karşısındakini önemsemeyen bir sesle konuştu. ''Ona kefil oluyorum. Şimdi çekilebilir misiniz rica ederim? Bu gece bize kötülük yaptınız.'' Yüzbaşı, ''Çok üzgünüm.'' diyerek India'yı acemice selamladı. ''Umarım bu beyler Mrs. Watling'de olduklarına dair belge getirirler. Kız kardeşinize söyleyiniz. Yarın sabah sorgulanmak üzere jandarma komutanlığında hazır bulunsun.'' India basit bir biçimde ve eli kapının tokmağındayken eğildi. Böylece yüzbaşıya çabuk giderse nazik davranmış olacağını anlatmak istedi. Yankee yüzbaşısı ve çavuşu çıkıp gittiler. India kapıyı üzerlerine çarptı. Scarlett'e bakmadan pencerelerin storlarını kapatmaya başladı. Bu sırada uzaklaşan Yankee askerlerinin ayak seslerini işitti. Dizleri titreyen Scarlett, Ashley'nin oturduğu iskemleye ilişti. İskemlenin arkalığına tutturulmuş olan yastıkta kendi elinden biraz daha büyük koyu renkte ve ıslak bir leke gördü. Hayret ederek lekeye parmağını sürdü. Parmağının kırmızılaştığını görünce, India diye boğuk bir sesle bağırdı. Ashley yaralanmış. Aptal, onu gerçekten sarhoş mu sandın? India son storu da çektikten sonra Scarlett'in arkasından yatak odasına gitti. Koca gövdesiyle Red eşikte duruyordu. Buna rağmen Scarlett, Ashley'nin yatağında solgun ve hareketsiz yattığını gördü. Baygınlık geçirmiş bir insan için garip denecek kadar canlı olan Melanie, nakış makaslarıyla kamlanmış gömleği kesiyordu. Archie yatağın üzerinde lambayı tutuyordu. İki genç kadın aynı anda, ''Ölmüş mü?'' diye bağırdı. Red, ''Hayır, yalnızca bayılmış, omuzuna bir kurşun isabet etmiş ve çok kan kaybetmiş.'' dedi. India, ''Onu niçin buraya getirdiniz aptal?'' diye sordu. ''Yol verin de içeri gireyim. Onu tutuklamaları için neden buraya getirdiniz?'' ''Seyahat edemeyecek kadar zayıf. Başka yere de götürülemezdi Miss Wilkes. Bundan başka, onun Tony Fontaine gibi sürgünde yaşamasını ister miydiniz? Dostlarınızdan birçoğunun takma adlarla Teksas'ta hayatlarının geri kalan bölümünü geçirmelerine razı olur musunuz?'' ''Eğer Watling istediğimizi söylerse onu bu kapandan çıkarmayı başarırız.'' ''Yol verin de içeri gireyim.'' ''Hayır Miss Wilkes, sizin yapmanız gereken daha iyi şeyler var. Hemen gidip bir doktor çağırın. Ama doktor Meade değil. Çünkü onun da bu işte parmağı var. Hatta bu saatte Yankilere hesap veriyor olmalı. Başka bir doktor bulun. Geceleyin yalnız çıkmaktan korkuyor musunuz?'' India gözleri parlayarak ''Hayır.'' diye cevap verdi. ''Korkmuyorum.'' Melanie'nin kukalatalı mantosunu aldı ve ''Size casus ve aptal dediğim için özür dilerim. Durumu kavrayamamıştım. Eşliğe yaptıklarınızdan dolayı size minnettarım. Ama bu benim sizden nefret etmemi ortadan kaldırmaz. İçtenlikli olmayı takdir ederim. Sizin içtenliğinize teşekkür ederim. Şimdi acele edin ve çok dikkatli davranın. Eğer dönerken evin çevresinde askerlere rastlarsanız dışarıda kalın. India kardeşine üzüntülü gözlerle baktıktan sonra mantoyu sırtına geçirdi ve arka kapıdan çıktı. Scarlett eşinin gözlerini açtığını görünce kalbinin çarptığını hissetti. Melanie tuvalet masasının üzerine bıraktığı bir havluyu alarak onu eşinin kanayan omzunun üzerine koydu. Ashley Melanie'ye gülümsedi. Scarlett, Red'in keskin bakışlarının üzerine dikilmiş olduğunu fark etti. Duygularının yüzünden okunduğunu biliyordu. Ashley'nin yarası kanıyordu. Büyük bir olasılıkla ölecekti. Bu adamın omzunda yara açan kendisiydi. Onu seven kadındı. Onun yanına koşmak, onu kollarının arasında sıkmak isterdi. Ama dizleri o kadar titriyordu ki odaya bile girmeye gücü yoktu. Melanie'nin yeni bir havluyla yaraya tampon yaptığına ve kanı durdurabilecekmiş gibi bütün gücüyle bastırdığına baktı. Ama havludaki kırmızılık gittikçe büyüyordu. Bir adam sürekli kan kaybederek nasıl yaşamını sürdürebilirdi? Ama şükürler olsun ki ağzından hiç kan gelmiyordu. Ah bu ölüm habercisi olan kızıl köpük. Peachtree sokağındaki çarpışmadan sonra Pity halanın yatağının üzerinde ağızlarından kan gelen yaralıların öldüklerini gördüğü günden beri o kadar iyi tanıdığı ve nefret ettiği o kızıl köpük. Red biraz alaycı ama sert bir sesle ''Haydi canım, Ashley ölmeyecek.'' dedi. ''Mrs. Wilkes'a lamba tutun. Benim Archie'ye ihtiyacım var. Ona birçok iş yaptıracağım.'' Archie elindeki lambanın üzerinden Red'e baktı. Tütünü ağzının öbür yanına geçirerek ''Sizden emir alamam.'' dedi. Melanie sert bir sesle Archie'yi uyardı. ''Size ne derlerse yapacaksınız. Çabuk olun. Yüzbaşı Butler'ın isteklerini yerine getirin. Scarlett şu lambayı al.'' Scarlett düşürmemek için lambayı iki eliyle tuttu. Ashley gözlerini tekrar kapatmıştı. Göğsü ağır ağır kabarıyor, sonra birden iniyordu. Melanie'nin narin parmaklarının arasından kan sızıyordu. Archie odadan çıkarken iki adımda bir tahta bacağı tok bir ses çıkarıyordu. Scarlett bir ara Red'in Archie'ye bir şeyler söylediğini duydu. Ama kafası Ashley ile kuşatıldığı için ancak bir iki sözcüğünü anlayabildi. ''Atımı al, dışarıda bağlı, yıldırım gibi.'' Archie boğuk sesiyle bir şeyler soruyor, Red de ona açıklamalarda bulunuyordu. ''Eski Sullivan çiftliği, ocaklardan en büyüğünün içinde kağıtlar var, onları yak.'' Archie ''Hı'' diye homurdandı. ''Mahzende iki adam var. Mümkün olduğu kadar bu kağıtları at üzerinde imha et. Sonra belin evinin arkasındaki boş arsanın içine serpiştir. Kadının evi ile demiryolu arasındaki arsaya. Aman çok dikkatli ol. Eğer biri sizi görürse hepimiz mahvoluruz. Nerede yatacak olursan yanına bir tabanca koyarsın. Hayır hayır, tabancayı elinde tut. Bak işte benimkiler.'' Scarlett onlara doğru baktığı zaman Red'in ceketinin altından iki tabanca çıkardığını gördü. Archie bunları kuşağının içine sakladı.